Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Farvardin 1401, Hicri Kamili 9 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 11 Nisan 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sunacağım. Akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Hazreti Hatice Salamullah Aleyha'nın vefat et yıl dönümü konusunda din alimi Sayın Fatih Yanar ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün, haftanın bakışı ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi nükleer görüşmeler İran dış politikasının tek sahası değildir dedi. İran'ın mal varlığının bir kısmı yakında serbest bırakılıyor. İran ile Katar arasında 6 işbirliği belgesi imzalandı. Son 24 saatte İran'da koronadan 34 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Türkiye'de Mavi Vatan 2022 tatbikatı başladı. Cenin ve Beyt Lahim'deki çatışmalar devam ediyor. Ve Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif oldu. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in nükleer görüşmelerle ilgili defalarca vurguladığımız gibi nükleer görüşmelerdeki stratejimiz İslam İnkılabı rehberi tarafından ilan edilen stratejidir. Kimileri bazen nükleer görüşmeler meselesini dış politikamızın tek sahası olarak göstermeye çalışsa da bize göre bu doğru değil. Hükümetimiz açısından nükleer görüşmeler dış politikanın bir konusudur, hepsi değil, dedi. Yabancı yatırımı çekmek için eylemlere başladıklarına kaydeden reisi, bu sektörde faaliyetlerimiz başladı. Ancak belirgin bir aşamaya gelmesi durumunda detayları açıklanacak diye konuştu. Cumhurbaşkanı reisi, bu yatırımların yapılması ve bununla birlikte verimin geliştirilmesini çalışmak, yıllık %8'lik ekonomik büyüme amacımıza ulaşmaya yardımcı olur diye ekledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin bloke edilen mal varlığından 7 milyar dolarının yakında serbest bırakılacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Hatipzade, İran'ın dondurulan döviz rezervleri ile ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya, İran'ın döviz rezervlerinin bir kısmı hafta sonuna kadar serbest bırakılacak cevabını vererek, kayda değer miktarda olan bloke paraların gereken mekanizma çerçevesinde İran hesabına yatırılacağını vurguladı. Washington'un İran politikasını eleştiren Hatipzade, şu anda Amerika tarafının yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren bir noktada değiliz. Bu devlet tüm enerji ve zamanını maksimum baskı politikası için harcamaya çalışıyor dedi. Hatipzade, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri hakkında bizim için önemli olan yaptırımların kaldırılmasından ekonomik faydalar sağlamak ve İran halkının çıkarlarını korumaktır ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretine dair açıklamasında ise İran-Türkiye ilişkileri gayet sağlamdır. Son 100 yılda iki ülkenin sınırlarında güvenlik ve istikrar ortamı yaşanmıştır. Sayın Erdoğan'ın ziyareti belirlenen tarihte yapılacaktır dedi. İranlı sözcü işgal rejimiyle ilgili yanlış hesaplar yapan ülkeler bunun kötü sonucuna defalarca tanık oldu. Bu rejim adım attığı her yere güvensizliği de beraberinde getirmiştir diye konuştu. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin üst düzey bir heyetin eşliğinde yarın İran'ı ziyaret edeceği belirtildi. El Arabi El Cedid'in haberine göre Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi üst düzey bir heyetin eşliğinde yarın Tahran'a gelecek. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi resmi ziyaret için 23 Şubat'ta Tahran'a gelmişti. Bedr el-Busaidi Tahran ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelmişti. Hükümet sözcüsü Ali Bahadiri Cahromi alacaklarının tahsiliyle diğer ülkelerin İran'a olan borçlarının tasfiyesinin hükümetin görevlerinden olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Bahadiri Cahromi, alacaklarının tahsili ve diğer ülkelerin İran'a olan borçlarının tasfiyesi hükümetin görevleri arasındadır ifadesini kullandı. Sözcü, son aylarda yaptırım koşulları altında döviz varlıklarımızın serbest bırakılması ve bazı ülkeler nezdindeki alacaklarımızın tahsili için yapılan eylemler bu doğrultudadır diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Katar arasında hava taşımacılığı ve Dünya Kupası alanında işbirliğini geliştirme doğrultusunda 6 anlaşma ve işbirliği belgesi imzalandı. Kiş Adası'nda düzenlenen imza törenini İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasimi ve Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim Estaliti katıldı. İran ile Katar arasında imza atılan belgeler ve anlaşmalar hava ve deniz taşımacılığı ve Dünya Kupası alanlarında oldu. Katar Ulaştırma Bakanı üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmek ve Kiş ile Geşm adalarındaki otellerin konaklanma imkanlarını incelemek üzere dün İran'a gelmişti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a, Fars Körfezi'ndeki İran'a ait adalar üzerinden yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti. İran'ın Dünya Kupası'nda Amerika ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B grubunu turnuvanın en destansı grubu olarak niteleyen Al Sani, İran ekibini en iyi şekilde ağırlayacaklarını söylemişti. FIFA 2022 Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan 13. hükümet döneminde su hakları konusunda Türkiye, Irak ve Afganistan ile ikili görüşmelerimiz oldu dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bazı komşu ülkelerde sınır nehirleri ve baraj yapılması ile ilgili konuları profesyonel olarak takip etmek için Dışişleri, İçişleri ve Enerji Bakanlıkları arasında ortak bir komite oluşturduğunu belirtti. İranlı bakan 13. hükümet döneminde su hakları konusunda Türkiye, Irak ve Afganistan ile ikili görüşmelerimiz oldu dedi. İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminyan, Afgan göçmenlerle kötü muamelenin İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasında bir yeri olmadığını, bu gibi girişimlerden amacın Tahran-Kabil ilişkilerini bozmak olduğunu belirtti. Büyükelçi Eminyan, Afgan göçmenlere yönelik kötü muamele hakkında yayınlanan videolar ve yapılan söylentilerin terör örgütü halkın münafıklarının denetiminde gerçekleştiğini vurguladı. Terör örgütü halkın münafıklarına bağlı kişilerin sistematik olarak Tahran-Kabil ilişkilerinde sorun çıkarmak için sahte video ve görüntüler üretmek olduğunu ifade eden Büyükelçi Bahadır, Afgan göçmenlerle kötü muamelenin İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasında bir yeri olmadığını, bu gibi girişimlerden amacın Tahran-Kabil ilişkilerini bozmak olduğunu belirtti. Büyükelçi, Afganistan'ın Tahran'daki Büyükelçiliğinin Taliban geçici yönetimi ile işbirliği çerçevesinde faaliyet yapmakta olduğunu ifade ederek, İran'ın Afganistan'a ekonomik krizinin çözümü için yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saate 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3.125 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.650'ye, vaka sayısı ise 7.194.768'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1487'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6.922.629'a ulaştı ifadesi kullanıldı. Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan 2022 tatbikatı başladı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 21 Nisan'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek Mavi Vatan 2022 tatbikatı ile ilgili bilgi verildi. Tatbikat Direktörü ve Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, basın toplantısında tatbikatın Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlandığını, Donanma Komutanlığı Sevk ve İdaresini Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu belirtti. Tatbikata katılacak unsurların eğitim seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Akyüz, Mavi Vatan tatbikatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların, karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, mahkeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacaktır ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK ile mücadelesi devam ediyor. Türk güçleri 2 seneyi aşkın bir süredir PKK ile mücadele bahanesiyle bu ülkelerin topraklarında askeri operasyon düzenlemektedir. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK ve Irak'ın kuzeyinde de 1 PKK üyesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin bu ülkelerin topraklarındaki operasyonları ve askeri varlığına tepkiler ve her defasında Türk güçlerinin kendi topraklarından çekilmesini istemişlerdir. Bugün Batı Şeria'nın kuzey kesimindeki Cenin'in güneybatısında yer alan Bertaa beldesi arazisinin üzerine kurulan güvenlik duvarının hizasında toplanan işgal askerlerinin saldırısında bir Filistinli genç plastik mermiyle yaralandı. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre 38 yaşında olduğu belirtilen gencin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi ancak yarasının risk durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. İşgal güçlerinin Cenin'in Sair köyünden Muhammed Erruba Rab isimli genci evine baskın düzenleyip geniş çaplı arama yaptıktan sonra gözaltına aldıkları bildirildi. Bir başka gencin de Cenin'in güneybatısında Ya'bet kasabasının yakınında bulunan Dutan askeri kontrol noktasından geçtiği sırada gözaltına alındığı belirtildi. Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Said Nahali, Cenin kampındaki Filistinli mücahitlerin duyarlılığının Siyonist rejimin direnişe karşı komplolarının yenilgisine yol açtığını duyurdu. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Said Nahali, düşmanın Cenin kampındaki direnişi sonlandırma planı yenilgi uğramıştır dedi. Nahale, Siyonist rejim güçlerinin kamptan geri çekilmelerinin düşmanın operasyonun son bulduğu anlamına gelmediğini, özellikle de Siyonist askerlerin zayiat vermelerinin bu saldırının bir dönüşünün olacağını da gösterdiğini belirtti. İslami Cihat liderlerinden Nahale, tüm direniş mücahitlerinden devam eden saldırılara karşı duyarlı ve temkinli olmalarını istedi. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Kudüs temsilcisi Muhammed Hammade, İsrail işgal rejimin Filistin halkını ve özellikle de Cenin ahalisini abluka altına almak ve aç bırakmakla tehdit etmesinin Filistinlilerin onun önünde eğilmeye zorlayamayacağını ve direnişin gücünü kıramayacağını ifade etti. Hammade bugün yaptığı basın açıklamasında işgal rejiminin bütün bu tehditlerinin aslında Filistin halkının iradesini kırmak için başvurduğu tüm yöntemlerin iflas ettiğinin, başarısız kaldığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Filistin'deki her şehir yıkıma isyan eden bir kaledir diyen Hammade, işgal rejiminin halkı aç bırakma gibi aptalca çabaları ise ona bir yarar sağlamayacaktır. Her köşeden onun karşısına çıkan kahramanlar olacaktır ifadelerini kullandı. Hamas'ın Kudüs temsilcisi, abluka ve aç bırakma da dahil olmak üzere zulmün her çeşidini direnen ve göğüs geren Filistin halkının bugün küçük düşürülemeyeceğini, ondan kararlılık ve sebattan başka bir şeyin görülmeyeceğini vurguladı. Hammade, Cenin kahramanlarının sahada yalnız olmadıklarını, Gazze'nin yaralı olmasına rağmen yine de Kudüs kılıcı harekatı ile Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın yardımına koştuğunu hatırlattı. Pakistan Meclisi'nde yapılan oylamada muhalefet kanadı adayı Şahbaz Şerif başbakanlığa seçildi. Yerel basındaki haberlere göre güvensizlik oylamasıyla görevinden düşürülen eski Başbakan İmran Han'dan boşalan koltuk için bugün mecliste oylama yapıldı. Meclisteki oylamada Pakistan Müslüman Lig Nawaz lideri Şahbaz Şerif 174 oy aldı. Seçimleri boykot ederek istifa ettiklerini açıklayan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi oy kullanmadı. Meclis çoğunluk sınırı olan 172'nin üzerinde oy alan Lig Nawaz lideri Şahbaz Şerif, böylece ülkenin yeni ve 23. Başbakanı seçildi. Başbakanlık için aday olan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, oylama başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Bugün ulusun önünde kölelik ve kendine saygı olarak iki yol bulunduğunu vurgulayarak seçimi boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söylemişti." Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla Amerika'nın hegemonyasına son vermeyi amaçladıklarını söyledi. Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyon ile Amerika'nın ve onun kontrolündeki diğer Batı ülkelerinin dünyadaki hegemonyasını sonlandırmayı amaçladıklarını bildirdi. Lavrov, Russia 24 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'daki askeri eylemlerin amacını anlatan Lavrov, özel askeri operasyonumuz pervasız genişlemeye, Amerika'nın ve onun altındaki diğer batılı ülkelerin uluslararası arenada tam hegemonyasına yönelik pervasız anlayışına son vermek için tasarlandı ifadesini kullandı. Lavrov, söz konusu hegemonyanın uluslararası hukukun ağır ihlalleriyle inşa edildiğine dikkat çekti. Amerika'nın binlerce kilometre uzaktaki Irak'ta kendi güvenliğine yönelik bir tehdit tasavvur ettiğini, bu ülkeyi bombaladığını, sonrasında hiçbir tehdit bulunmadığını ve özür bile dilemediğini anlatan Lavrov, okyanusun ötesinde değil, bizim ülkemiz sınırlarında neonaziler ve ultra radikaller çoğaldığında, Pentagon hattında biyolojik askeri laboratuvarlar oluşturduklarında, biyolojik silahlar oluşturmaya yönelik deneyler yaptıklarında bu tehdide tepki vermemize izin verilmiyor şeklinde konuştu. Avrupa Birliği Uluslararası Güvenlik Standartları karşılamalardaki gerekçesiyle 21 Rus hava yolu şirketini kara listesine ekledi. Avrupa Birliği, Avrupa'da operasyon yasağı veya sınırlamasına tabi olan hava yollarını içeren Avrupa Birliği Hava Güvenliği Listesi'nin güncellediğini açıkladı. Açıklamada, uluslararası güvenlik standartlarını yerine getirmeyen hava yolu firmalarını içeren listeye Rusya'da sertifikalarından 21 hava yolu şirketinin eklendiği belirtildi. Ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere ekibi başkanı, Suudi Koalisyonu'nun Yemen'deki ateşkes ihlaline son vermesi çağrısında bulunmak üzere pazar günü Birleşmiş Milletler Özel Elçisi ile bir araya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Araş doğalgaz sahasındaki hakkına vurgu yapmasıyla ilgili. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın Arap doğalgaz ve petrol sahası konusunda anlaştıklarına işaretle İran'ın Araş sahasındaki haklarının saklı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı'nın Arap petrol sahasının İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e ait ortak bir saha olduğunu ve sınırlar belirlene kadar bu sahada üretim yapılmaması gerektiğini deklare ettiğini hatırlattı. İran petrol ve doğalgaz sahası Hark Adası'nın güneybatısında İran, Kuveyt ve Suudi Arabistan arasındaki bölgede yer almakta. Bu ortak sahada 368 milyar metreküp doğalgaz ve 310 milyon varil petrolün bulunduğu tahmin ediliyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman, kuvvetli mevkitaşı Muhammed Abdüllatif ile 22 Mart tarihinde Fars Körfezi sularında yer alan Arap petrol ve doğalgaz sahasının geliştirilmesine ilişkin bir belgeye imza attılar. Kuveyt Petrol firması bu anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Araş petrol ve doğalgaz sahasında günlük bazında 1 milyar fit küp doğalgaz ve 84 bin varil doğalgaz kondensantının üretilebileceğini, çıkarılan petrol ve doğalgazın iki ortak yani Kuveyt ve Suudi Arabistan arasında bölüştüğünü söyledi. Oysa Arap sahasındaki petrol ve doğalgaz tesislerinin yaklaşık %40'ı İran'ın kara sularına yer almakta. Bu nedenle Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın son girişimi daha önce yapılan görüşmeler ve rutin sürece aykırı bir eylem sayılıyor. Seneler önce İran Milli Petrol Firması Araş sahasında ilk kuyu kazdı. Bu kuyu İran tarafından kabul edilen sınır hattına yakın bir noktada yer almakta. Ancak 11 sene önce Kuveyt, Shell firması tarafından yapılan sismik araştırmayı bahane ederek yeni sınır hattı belirleyerek Araş sahasının Arap topraklarında yer aldığını iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti ise hiçbir zaman Kuveyt'in bu iddiasını kabul etmedi. Daha önceleri yapılan görüşmelere göre Araş sahasında İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ortak şekilde doğal gaz üretim yapmaları gerekiyor ve sahada her türlü faaliyet ve geliştirme çalışmaları üç ülkenin işbirliği ve onayı ile yapılması gerekiyordu. Öte yandan Kuveyt'in Araş sahası hakkındaki yeni anlaşmazlıklarla ilgili yaklaşımı, bu münakaşa konusunda bazı siyasi baskı ve nedenleri ortaya koyabilir. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır El Ahmet Es Sabah, 29 Mart tarihinde Fransız mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Araç doğalgaz sahasının Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran arasında üçlü bir konunun olduğunu ifade etti. Ancak bu açıklamanın üzerinden sadece birkaç saat sonra Kuveyt'in resmi haber ajansı bu ülkenin Dışişleri Bakanı'ndan naklen Araç doğalgaz sahasının sadece Kuveyt, Suudi Arabistan'a ait olduğunu söylediğini yazdı. Daha önceki anlaşmalar ve eldeki belgelere göre Kuveyt yönetiminin Araç petrol ve doğalgaz sahası konusunda bu şekilde tutum değiştirmesi, bu ülkenin sahadaki İran'ın payını ortadan kaldırmak için yabancı baskılara maruz kalmasından kaynaklandığını gösteriyor. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti, Araç doğalgaz ve petrol sahasındaki haklarından asla vazgeçmeyecek ve bu sahadaki faaliyet hakkını saklı tutacaktır. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonistler ile Filistinliler arasındaki yeni tür çatışmaların özellikleri hakkında. İşgal altındaki Filistin topraklarında 5 veda eyleminin ardından Filistinliler ile Siyonistler arasındaki çatışmalar halk direnişin arttığı bir sırada başladı. İşgal altındaki Filistin topraklarında Filistinli mücahitler tarafından gerçekleştirilen 5 operasyonda en az 14 Siyonist ölürken yaklaşık 30 Siyonist de yaralandı. Bu operasyonlar İsrail rejiminin güvenlik olarak zafiyetini ortaya koyarken Neftali kabinesine yönelik tepki ve itirazların artmasına sebebiyet verdi. Bu nedenle Bennett kabinesi Filistinliler ile çatışmaları tırmandırmak suretiyle kendisi için bir itibar kazanmaya çalıştı. Bu doğrultuda dün 11 Nisan günü işgal rejimi İsrail askerleri Filistin'in çeşitli noktalarına baskın ve saldırı düzenleyerek en az 24 Filistinli gözaltına aldı. İşgal rejimi askerleri saldırılar sırasında aynı ailenin bireylerini ağır şekilde yaraladı. Hamas üyelerinden Şeyh İsmail Nattah gibi isimler de işgal askerlerince gözaltına alındı. Siyonist rejim dün sabah da Batı Şeria'da birkaç noktaya baskın düzenleyip Filistinliler üzerine ateş ederek en az 11 Filistinli yaraladı. Saldırılarda şimdiye kadar ikisi kadın 4 Filistinli şehit oldu. Yeni tür çatışmaların özelliklerinden biri Siyonistlerin işgal topraklarında özellikle Tel Aviv'de Filistinlilerin operasyon dahil yeni yaklaşımları karşısında öfkelenip şaşkın durumuna düşmesidir. İşgal rejimi şiddet ile bu operasyonları durdurmaya çalışmakta. Ancak Siyonistlerin şiddet ve öfkesi Filistinlilerin birliğine sebebiyet veriyor. Çatışmaların başka bir özelliği de Filistinlilerin Siyonistler karşısındaki bu vahdet ve birlikteliğidir. Öyle ki Siyonistlerin Filistinlileri gözaltına alma planında sorun yaşamakta. Filistinliler Cenin kampı kapılarını Siyonist rejim ordusunun her türlü olası saldırısına karşı kapatırken, diğer yandan işgal askerlerinin gözaltına almak istedikleri kişilerin evleri önünde toplanarak rejimin Filistinlileri gözaltına almasına engel olmakla kendi birlik ve dayanışmalarını ortaya koymaktalar. Öte yandan Filistinliler yürüyüşler düzenleyip genel seferberlik ilan ederek Siyonist rejimin şiddet eylemleri karşısında birlikteliklerinin başka şeklini ortaya koymaktalar. Yeni tür çatışmaların bir diğer özelliği de Fetih Hareketi içinde bölünmüşlüğün patlak vermesi ve üyelerinin önemli bir kısmının İsrail rejimiyle mücadelede İslami Cihat'ın yanında yer almasıdır. Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı İsrail Güvenlik Araştırma Merkezi uzmanlarından Yushanan Zoref, Cenin kampında İslami Cihad ve Fetih aktivistleri arasında mücadele alanında bir örtüşmenin şekillendiğini, bu durumun Filistin Özerk Teşkilatı'nın konumunu zayıflatacağını vurguladı. Filistinliler ile İsrail rejimi askerleri arasındaki çatışmaların başka bir özelliği de Siyonist rejimin güvenlik önlemlerinin Tel Aviv dahil işgal topraklarının çeşitli noktalarında feda eylemlerinin önüne geçememesidir. Bu durum, Siyonist yerleşimcilerin İsrail güvenlik servislerini, onların güvenliğini koruma noktasında güvenmemesine yol açmıştır. Şehit Raad Hazım'ın eylemi bu başarısızlık ve acziyeti ortaya koydu. Şehit Hazım uzun bir mesafe kat ettikten sonra işgal altındaki Yafa kentine ulaşmayı ve Siyonistlerin tüm engellerini aşmayı başardı. İsrail'in iç casusluk servisi Raad'ın Yafa'da bir cami yakınlarına kadar geldiğini öğrendiğinde onu gözaltına alamadı. Çünkü şehit Raad bölgede derhal işgal askerlerine ateş açtı ve şehit olmadan birkaç Siyonisti kurşun ile hedef alarak eylemine devam etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, 10 Ramazan Peygamber Efendimizin değerli eşi Hazreti Hatice'nin vefat yıl dönümü, Kureyş'in en tanınmış ve zengin kadınlarından olan Hazreti Hatice, Pisset'ten 10 yıl önce Yüce İslam Peygamberi ile evlenmişti. Hazreti Hatice, İslam Peygamberinin Risaletine iman getiren ilk kadın olup tüm servetini ve gücünü İslam dini uğruna harcadı. O değerli kadın, İslam'dan önce güzel sıfatı, paklığı ve faziletiyle Tahire olarak lakaplandırılmıştı. Hazreti Hatice'nin vefat yıl dönümü münasebetiyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyor ve bu konuyla ilgili din alimi Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Tarihin hafızasında özel yeteneğe sahip olan birçok hanım yer almıştır. Bunlar amaçları yolunda gösterdikleri ciddiyet ve çabalarıyla kendilerinden sonrakiler için birer model olmuşlardır. Maksadına ulaşma yolunda Allah'tan başka dayanak görmeyen Hazreti Hatice'yi bu özelliği Resulullah Efendimiz gibi bir şahsiyetin dayanağına dönüşmüştür. O bu üstün özelliğiyle müminlerin annesi unvanını herkesten çok o hak etmektedir. Zira onun canı ve malı ile sergilediği fedakarlık dünyada büyük bir devrim meydana getirmiştir. Babası Hüveylid, Kureyş'in büyüklerinden ve servet sahibi birisiydi. Annesi Fatıma ise Mekke'nin tanınmış ve iffetli kadınlarından sayılırdı. Cahiliyet zamanında yaşamalarına rağmen böyle değerli ailede yetişen Hazreti Hatice, öylesine şeref, haysiyet, iffet ve temizlik dolu bir hayat yaşıyordu ki toplum içerisinde Tahira yani temiz diye meşhur olmuştu. Halbuki nefsani heveslerini ve şeytani arzularını gerçekleştirmesi için her türlü maddi imkana sahibiydi. O, hatta Müslüman olmadan önce dahi insanın değer ve üstünlüğünü para yapıla, dünya malına, ırka, makama değil, onda bulunan güzel sıfatlara, insani ve ahlakı değerlere bağlıyordu. O gün Mekke'nin en zengin, en ileri gelen şahsiyetlerinin, yani Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Akabe bin Ebi Muayit gibi evlenme tekliflerini reddetmiş ve gözü sürekli fazilet, insanlık, dürüstlük, sadakat ve benzeri sıfatlara süslenmiş birisini aramış ve Allah Resulü'nü tanıyıncaya kadar başka birisiyle evlenmeye gönlü rıza göstermemişti. Fakat Resul-ü Ekrem'le tanıştıktan sonra Hazret'in fakirlik ve öksüzlüğüne bakmamış, bizzat kendisi evlilik teklifinde bulunmuştu. Hazreti Hatice öyle bir makama ulaşmıştır ki Yüce Allah onun vasıtasıyla meleklere iftihar etmiştir. Rivayette şöyle geçmiştir: Allah senin vesilenle yüce meleklerine her gün defalarca iftihar eder, o Allah'ın ve vahiy meleğinin özel selamına muhatap olmuştur. Rivayette şöyle gelmiştir: Cebrail peygambere geldi ve ondan Hatice'yi sordu. Onu bulamayınca şöyle dedi: geldiğinde ona de ki Rabbin sana selam gönderiyor. Peygamberin tertemiz nesli Hazreti Hatice'den devam etmiştir. O Fatıma'nın annesi ve Ehl-i Beyt imamlarının ninesidir. Cebrail peygambere gelerek onu cennette kamıştan yapılmış hiçbir gürültü ve rahatsız edici şeyin olmadığı bir evle müjdele diye buyurmuştur. Evet, Bisset'in 10. yılında İslam peygamberinin vefakar eşi Hazreti Hatice Ramazan ayının 10. gününde 65 yaşındayken hayata gözlerini yumdu ve Allah Resulü eşini kendi mübarek elleriyle Ebu Talib mezarlığında toprağa verdi. Hazreti Hatice'nin vefatı İslam peygamberini derinden üzdü. Öyle ki o hazret, Hazreti Hatice'nin vefat ettiği yılı hüzün yılı olarak adlandırdı. Evet, gerçekten de bu ad servetiyle İslam'a hayat veren ve İslam peygamberine destek olan Hazreti Hatice gibi İslam peygamberinin eşsiz eşinin ölüm yılına çok yakışır ve bu kaybın Allah Resulü'nü üzmesi gayet doğaldır. Çünkü o Hazret seçkin kızı Hazreti Zehra'nın seçkin anasını kaybetmişti ve artık Hatice gibi bir yar bulamayacaktı. İslam peygamberinin eşi Ayşe şöyle diyordu: Peygamber Hatice'yi anmadan evden çıkmazdı ve sürekli Hatice'den iyilikle söz ederdi. Günlerden bir gün Resulullah'a dedim ki, o yaşlı bir kadındı ve Allah size daha iyisini vermiş. Allah Resulü öfkelendi, öyle ki başının önündeki saçlar öfkeden titriyordu. Ardından şöyle buyurdu: hayır, Allah'a ant olsun ki Rabbim bana ondan daha iyisini vermedi. O bana iman etti. İnsanlar kafirken beni doğruladı. Ve insanlar beni tekzip ederken o malını benimle eşit bir şekilde paylaştı. Ve insanlar beni mahrum bıraktıklarında Allah ondan bana başka kadınlardan vermediği evlatlar verdi. Yani Rabbim Fatıma'yı ondan bana inayet etti. Ramazan ayının 7. gününde İslam peygamberinin amcası ve en sadık yarı ve İmam Ali'nin babası Hazreti Ebu Talib vefat etti. Bu büyük insan İslam peygamberini Risalet öncesi ve sonrası en zorlu günlerde yalnız bırakmadı ve yeğenini sürekli Kureyş'in şerrinden korudu ve Resulullah Efendimizin narin yüreğini ilahi risaleti ve tebliği sırasında sevindirdi.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerini Hazreti Hatice Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilaat gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bir kez daha İran milletinin nükleer müzakereci heyetin kırmızı çizgilerinden asla geri adım atmayacağından emin olması gerektiğini vurgulaması, Rusya bankalarında halkın dolar ve avroya olan ilgisinin gerilediği Çin para birimi yuan'a ilginin önemli oranda arttığının açıklanması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Amerika ordusunda intihar oranlarının hızla arttığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un intiharları engelleme bürosunun yayınladığı raporda Amerikan ordusunda intihar olaylarının 2021'de hızla yükseldiği yer aldı. Amerikan ordusunda 2021'de yaşanan intihar oranı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Amerikan ordusunda 2021'de intihar eden asker sayısı 186 iken bu rakam 2019'da 145 kişiydi. Brown Üniversitesi'nin yayınladığı araştırmaya göre 2001 yılından bu yana Amerikan ordusunda intihar eden asker ve subay sayısı 30.177 kişiyi buluyor. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, bulgular endişe verici. Askerlerimiz, subaylar ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor, dedi.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması, Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Cumhur İslami gazetesinde Amerika yaptırımlarına karşı oluşan ittifaka dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya meseleleri uzmanı Ruhullah Müdebbir, Amerika'nın Rusya'ya karşı ister petrol, ister finansal, ister şahıslara karşı yaptırımlarının farklı boyutları olduğunu belirterek, söz konusu yaptırımların uygulanması, yakıtların fiyatlarının Avrupa ülkeleri ve Amerika'da artmasına ve sosyal protestolara yol açmıştır. Çoğu ürün ve materyaller petrol fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı artacaktır. Ürünlerin aktarımını göz önünde bulundurarak petrol fiyatlarındaki artışın tüm dünyadaki insanların yaşam kalitesine yansıyacaktır ifadelerini kullandı. Müdebbir açıklamasını şöyle sürdürdü. Bir sonraki mesele yaptırımların etkisinin sadece enerji konusuyla kısıtlı kalmamasıdır. Amerika ve diğer batılı ülkeler söz konusu yaptırımlarla kendi ayağına sıkmış oldu. Rusya'nın en önemli buğday ürünleri üreticisi olduğunu hatırlatan Rusya meseleleri uzmanı Ruhullah Müdebbir, uluslararası sistem yavaş yavaş Rusya'nın ürün piyasalarındaki rolünü silmenin nasıl ağır bir etkisi olacağını anlayacaktır. Çinliler Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların devam etmesinin 2. Dünya Savaşı kıtlığının tekrar yaşanmasına yol açabileceğini düşünüyor. Avrupa yaptırımlardan sıkılmış ve yorgun bir vaziyette olduğundan dolayı Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının temeline tahammül göstermeyip bu yaptırım mantığına karşı gelebilir şeklinde konuştu. Rusya meseleleri uzmanı açıklamasının sonunda İran ve Rusya örneklerinde tanıklık ettiğimiz üzere ambargo aracının yenilgiye mahkum bir baskı aracı olduğunu söyleyerek şekillenmekte olan koalisyonun Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarını etkisizleştirmekle sınırlı kalmayacağını, Amerikan dolarının etkinliğini ciddi bir ölçüde düşüreceğini belirtti.
Hemşire gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi yayınladığı bildiride Yemen dışında alınan tedbirlerin uzlaşma ve barışla ilgisi olmayıp sadece paralı askerler ve onların durumlarının düzenlenmesi içindir ifadesinde bulundu. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ateşkes çerçevesinde ulusal arenadaki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere cumartesi günü Mehdi el-Mişat başkanlığında düzenlediği toplantıda şu açıklamalarda bulundu. Bu eylemlerin barışla ilgisi olmadığı gibi Yemen'le ya da Yemen'in çıkarlarıyla da ilgisi yoktur. Yemen halkının gerçek bir meşruiyeti vardır ve bu meşruiyeti ancak vatanını, egemenliğini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunanlara verirler. Yemen dışında alınan tedbirlerin uzlaşma ve barışla ilgisi yoktur. Bu tedbirler sadece paralı askerler ve onların durumlarının düzenlenmesi içindir. Yemen halkı yurt dışındaki gayrimeşru tarafların meşru olmayan tedbirlerini umursamıyor. Birleşmiş Milletler ve işgalci koalisyon petrol türevleri içeren gemilerin gelişini engelleme ve El Hudeyde limanını kapatma konusunda bahane üretmeye devam etmenin ve petrol gelirlerinden devlet çalışanlarına maaş ödenmemesinin sonuçlarından sorumludur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Evet değerli dinleyicilerimiz, bilindiği üzere mübarek Ramazan ayının 10. günü idrak ediyoruz. Bugün İslam dünyasının büyük kadını, İslam peygamberinin vefakar eşi Hazreti Hatice'nin vefat ettiği günün yıl dönümüdür. Hazreti Hatice çok yüksek bir makama ve mevkiye sahipti. Allah-u Teala defalarca ona selam gönderdi. Biz de bu vesileyle başsağlığı dilerken, sohbetimizi yaşadığı çağın kadınlarının başında yer alan başka bir büyük kadına ayırdık. Hep birlikte dinleyelim. Hepimiz birer Müslüman olarak karşılaştığımız sorulardan biri, acaba İslam dininde kadın ve erkek toplumda eşit haklara sahip midir? Ve diğeri, acaba İslam'da kadın ve erkeğin hakları benzer midir sorusudur. Birinci sorunun cevabı evet ve ikinci sorunun cevabı hayırdır. Bilindiği üzere kadın ve erkek farklı cismi ve ruhi doğalardan yararlanan iki insandır ve buna göre de farklı görev ve farklı hakları söz konusudur. Allah-u Teala kadın ve erkeği insaniyet ve hakiki saadetin aslı olan ruhi kabiliyet ve erdem bakımından birbirine eşit bilmektedir. Nitekim nasıl ki erkeklerin arasında büyük çaba ve nefsini tezkiye etmek ve takvasını geliştirmekle manevi yüksek derecelere nail olan insanlar varsa, kadınların arasında da iffet, ibadet ve Allah-u Teala'ya itaat ederek aynı yüksek insani derecelere nail olan kadınlar da vardır. Kulluğun yüksek makamına nail olan bu kadınlardan biri ise Hazreti Meryem'dir ki bugünkü sohbetimizde bu kadının ve evladı Hazreti İsa aleyhisselamın nurani kişiliğiyle Kur'an-ı Kerim aynasından bakarak tanışacağız. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hazreti Meryem öyküsü oldukça latif, derin ve güzel bir öyküdür. Meryem'in annesi gebe kaldığında doğuracak evladını Beytul Mukaddes'e hizmete adama sözü verdi. Ancak kızı Meryem dünyaya geldiğinde bu kızın nasıl Beytul Mukaddes'e hizmet edeceğini düşünmeye başladı. Zira o zamana kadar kızların böyle bir görevi üstlenmeleri adetten değildi. Âl-i İmran suresinin 44. ayeti bu maceraya narin bir şekilde işaret ediyor. Meryem'in annesi kızını Beytul Mukaddes'e getirerek orada kalması ve büyürken hizmet etmeyi öğrenmesi için bırakmak istediğinde oradaki tüm ruhani şahsiyetler Meryem'in bakımını üstlenmek istedi ve aralarında uzlaşma sağlanmadığı için mecburen kura çektiler. Kura Zekeriya'nın adına çıktı. Böylece Meryem'in bakımını üstlendi. Meryem, Beytul Mukaddes'te sadece fiziksel olarak büyümedi, aynı zamanda ruhi ve manevi bakımdan da sürekli gelişerek yükselmeye başladı. Meryem, gençlik çağına geldiğinde kalbi bir ayna gibi parlak ve ilahi nurun aydınlattığı yer oldu. Kur'an-ı Kerim, Âl-i İmran suresinin 37. ayetinde Allah-u Teala'nın Meryem'e lütuf ve inayeti hakkında şöyle buyurmakta. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Hazreti Meryem, Yüce Allah'ın sınırsız rızıkla yetiştirdiği hoş kokulu bir çiçek gibiydi.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim yine Âl-i İmran suresinin 42. ayetinde Hazreti Meryem'in makamına işaret ederek şöyle buyurmakta. Hani melekler demişlerdi, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Ve yine aynı melekler Hazreti Meryem'i Allah-u Teala'ya ibadet etmeye davet ediyor. Öte yandan bu pak ve seçkin kadının iyi bir evlat doğurma zamanı geldiğinde yine melekler ona nazil oldu ve onu adı İsa, lakabı Mesih olan bir peygamberi doğurmakla müjdeledi. İsa, hayatta kalan ve Mesih de mübarek anlamına gelen sözcüklerdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 45. ayetinde şöyle buyurmakta. Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır, Mesih'dir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. Evet, Yüce Allah Hazreti İsa'nın mucizevi bir şekilde ve normal doğumdan farklı olarak dünyaya gelmesini irade buyurmuştu. Hazreti Meryem meleklerin müjdesini duyunca şaşkınlık içinde sordu. Ama bu nasıl olur? Ben henüz evlenmedim ve hiç kimse bana dokunmadı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresi 47. ayetinde bu sorunun cevabını şöyle buyuruyor. Meryem, Rabbim dedi. Bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu. İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ol der. O da oluverir. Kuşkusuz mahlukların yaratılması için onlarla Allah-u Teala arasında bir diyaloğun gerçekleşmesi gerektiğini düşünmemek gerekir. Yani Allah bizim gibi bir söz etmesi ve o mahluk da bunu duyup itaat etmesi gerekmez. Zira henüz var olmamış bir mahluk Allah'ın emrini duyamaz ve buna göre de itaat etmesi söz konusu olamaz. Allah-u Teala Hazreti Meryem'in oğlunun peygamber olduğunu ve mucizelerini daha sonraki ayetlerde beyan ediyor. Hazreti İsa'nın görevi İsrailoğullarını ve diğer insanları Allah'a davet etmektir. Hazreti İsa peygamber olduğunu ispat etmek için bir özelliği vardır ki o da gerçekleştirdiği mucizelerden ibarettir. Hazreti İsa döneminde tıp bilimi önceki dönemlere kıyasla iyice gelişmişti ve insanlar hasta oldukları zamanlarda hekimlere başvururdu. Buna göre Allah-u Teala da Hazreti İsa'nın mucizelerini o dönemde insanların önemsediği tıp bilimine uygun olarak belirlemişti. Hazreti İsa aleyhisselam yüce Allah tarafından görevlendirildiğini ispat etmek için o dönemde usta hekimlerin yapamadığı işleri yapıyordu. Hazret bazen göremeyen insanların gözünü açıyor ya da ağır deri hastalığından acı çeken insanlara şifa veriyor, bazen de bir ölüyü yeniden diriltiyordu. Hazreti İsa çamurdan kuşa benzer bir şey yapıyor ve ardından onu üflüyordu ve o cansız çamur birden kuşa dönüşü veriyordu. Hazreti İsa ayrıca insanları evlerinde olup bitenlerden veya ne yedikleri ve ne içtiklerinden ve neler biriktirdiklerinden haberdar ediyordu. Kuşkusuz Hazreti İsa aleyhisselam tüm bu mucizeleri Allahu Teala'nın izniyle yapıyordu. Hazreti İsa'nın gücü ilahi sonsuz güçle bağlantılı olduğunu gösteriyordu. Hazreti İsa ayrıca Tevrat'ı da Yüce Allah tarafından Hazreti Musa'ya nazil olduğu şekilde onaylıyor ve kabul ediyordu. Hazret sadece İsrailoğullarına özel olan bazı cezaların kapsamında belirlenen yasakları kaldırarak helal ilan etti ve tüm bunları Yüce Allah'ın emri üzerine yaptı. Hazreti İsa'nın mucizeleri Âl-i İmran suresinin 49. ayetinde zikredilmiştir. Hazreti İsa insanların onun sahip olduğu olağanüstü gücü ve doğumundan mucizelerine kadar her şey hakkında abartmalara kaçmaları muhtemel olduğunu ve onu ve annesini insanların ötesinde bir varlık hatta Tanrı olarak düşünebileceklerini biliyordu. Bu yüzden o Hazret sürekli insanlara onun ve tüm insanların Rabbi Yüce Allah olduğunu ve ancak ona tapmaları gerektiğini ve kendisini ve annesini ilah saymaktan sakınmalarını söylüyordu. Hazreti İsa insanlara ben de sizin gibi Allah'ın kuluyum ancak ona ibadet ederim diyordu. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 51. ayeti de bu gerçeği işaret ediyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin sonunda hepimiz ellerimizi dua etmek üzere kaldırıyor ve Yüce Allah'tan bizi Hazreti İsa gibi tüm ilahi peygamberlerin izlediği doğru yola hidayete erdirmesini niyaz ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakış adlı haftalı bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Ordu günü kutlamaları,
İslam İnkılabı liderinin mübarek Ramazan ayı dolayısıyla konuşması,
İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürünün üretim kapasitesinin arttığını açıklaması,
İran Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer gelişme kapsamlı belgesiyle ilgili konuşması,
İran Cumhurbaşkanı'nın Ramazan dolayısıyla İslami ülkelerin liderlerini tebrik etmesi,
İran Dışişleri Bakanı'nın Viyana görüşmeleriyle ilgili açıklamaları,
İran yetkililerinin aşı ihracatının yapıldığını duyurması,
İran Gümrük Sözcüsü'nün yeni aylık ticaret rekoru ile ilgili açıklaması
ve Hatipzade'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ile ilgili açıklaması
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ramazan ayını sonsuz ilahi rahmetin sofrası ve ziyafet ayı olarak değerlendirerek Kur'an-ı Kerim'e odaklanmanın, bu ilahi ziyafetten yararlanmanın önemli etkenlerinden olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei geçen pazar günü mübarek Ramazan ayının ilk gününde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ilgili toplantıda mübarek Ramazan ayının bereketlerine değinerek bu nimetler aslında Allah'a yakınlaşma yolunda eşsiz fırsatlardır. Bu yüzden huşu ile Allahu Teala'dan bu fırsattan yararlanma ve günahlardan uzaklaşma başarısı dilenmelidir diye buyurdular.
İslam İnkılabı rehberi İslam ebedi bir dindir. Bu yüzden Kur'an'da da ebedi olmalı. Allah Resulü'nün dini ebedidir. Mucizesi de ebedileşmeli diye buyurdu. İslam İnkılabı rehberi Kur'an-ı Kerim'in ebedi bir mucize olduğuna vurgu yaparken, Kur'an-ı Kerim tüm dönemlerde insanın ihtiyacı olduğu marifi, kişisel, ailevi, sosyal, manevi, yönetimsel ve tüm boyutları ile insanlara sunmuştur. Tabi bu marife ulaşmanın şartı gönüllerin temizlenmesi ve ruhun parlatılmasıdır. Bunun yapılması gençken çok daha kolay dedi.
İslam İnkılabı lideri İran'daki Kur'an karelerinin bolluğuna değinerek bu nimeti İslam İnkılabı'na borçlu olunduğunu belirtip bugün İranlı karelerimiz çok kaliteli ve seçkin tilavetler yapmaktadırlar. Bu da onur verici bir gerçektir dedi. İslam İnkılabı lideri tilaveti kutsal bir sanat olarak değerlendirerek bu sanatın ilahi davet ve zikir hizmetinde olunması gerektiğini de vurguladı ve tilavet imanı arttıran bir şekilde olmalı. Bu yüzden tilavet sırf bir sanat olarak görülmemeli. Marjinal durumların veya bazı ihtirasların zikir ve davet özelliğini gölge düşürmesine izin verilmemeli diye konuştu. İslam İnkılabı rehberi tilavet mühendisliği ile ilgili olarak da tilavet mühendisliği demek doğru tilavet ezgisini bulmak demektir. Duyanları derinden etkileyen ve duyanları ilahi kelama uymalarını sağlayan yöntemi bulmak demektir dedi.
İran Petrol Bakanı Cevad Oğuz, ülkenin petrol üretim kapasitesinin yaptırım öncesi seviyelere döndüğünü söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Petrol Bakanı Oğuz, ülkenin petrol üretim kapasitesinin yaptırım öncesi seviyelere döndüğünü söyledi. Oğuz, petrol üretim kapasitesi günde 3.8 milyon varile, doğal gaz üretimi ise günde 705 milyon metreküp'e ulaştı dedi.
Ayrıca Bakan Oğuz, petrol ve doğal gaz ihracatında geçen yıl düşüş yaşandığını, ancak bu yıl ihracat rakamlarını arttırmaya hazır olduklarını ifade etti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i 13 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, hükümetimiz döneminde petrol ihracatı %40 arttı, buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor demişti.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mübarek Ramazan ayının gelmesi nedeniyle İslam ülkelerinin liderlerini ayrı ayrı tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 2 Nisan Cumartesi günü İslam ülkelerinin liderlerine yönelik ayrı mesajlarda vahyin ortaya çıktığı bu mübarek ayının gelip çatmasını kutladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı merhamet ve mağfiret dolu bu ayın bereketiyle İslam ülkelerinin lider ve düşünürlerinin çabalarıyla ve Müslüman milletler arasında artan empati ve dayanışmanın vurgulanmasıyla İslam ülkelerini güçlendirmek için etkili adımlar atılması ümidini dile getirdi. İslam ümmetinin bilhassa fitneci akımlara karşı birliğini vurguladı.
İranlı Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran'ın kapsamlı nükleer kalkınma stratejisine denen Hicri Şems'i 20 Ferber'den tarihinde tanıtılacağını duyurdu. İranlı Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Sarıgün'ü yaptığı açıklamada söz konusu senedin nükleer teknolojinin tüm boyutları çeşitli alanlarda İran'ın sanayileşmesine özen gösterildiğini belirtti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca söz konusu senette yakıt sirkülasyon süreçleri ve nicel ve nitel hedeflemelerin yapıldığını ve nükleer elektrik konusunda var olan kapasiteleri ilaveten 10 bin megawata kadar birimlerin kurulmasının amaçlandığını ve öngörüldüğünü duyurdu. İslami ayrıca ülkenin güneyinde Huzestan eyaletinde 360 megawattlik Darhoven tesisinin yapımına işaretle söz konusu projenin tamamen İran yapımı olacağını, kalkınma programında kurumun ihtiyacı olan araştırma reaktörlerinin yanında bulunacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın itirazlarına hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz, Beyaz Saray gerçekçi davranırsa o zaman anlaşmaya varabiliriz, dedi. İran Dışişleri Bakanı Twitter sayfasından paylaştığı mesajda, Viyana müzakerelerinde sorun yaşanırsa bu Amerika'nın itirazları yüzündendir. Dışişleri Bakanlığı, milletin çıkarlarını en yüksek seviyede korumak ve kırmızı çizgilere riayet etmek için güçlü ve mantıklı hareket edecektir.
Emir Abdullahyan, Amerika'nın ihtiraslarına hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Beyaz Saray gerçekçi davranırsa o zaman anlaşmaya varabiliriz vurgusunda da bulundu.
İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 10 Afrika ülkesine yerli koronavirüs aşısı ihraç edildiğini açıkladı. İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısı üretim alanında ülkede 6 şirketin aktif olarak faaliyet yürüttüğünü belirtti.
Koronavirüs aşısı ihracatı konusunda bilgi veren Aynullahi, 1-2 hafta önce koronavirüs aşısı ihracatına başladık ve İran aşısı 10 Afrika ülkesine ihraç edilmiştir, dedi. Sağlık Bakanı, İran'da yürütülen COVID-19 aşılama programı hakkında ülkede bugüne kadar toplam 147 milyon doz aşı yapıldı ifadesini kullandı.
Daha önce Nikaragua'nın Tahran'daki Büyükelçisi Isaac Lenin Brau, Çin ülkesinin İran'a yerli COVID-19 aşısı COV-İran Bereket'e acil kullanım izni verildiğini duyurmuştu. İran, COV-İran Bereket'e 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı. Bilim kurulunun başındaki Muhammed Muhbir'in kızı Tayyip'e Muhbir aşının yapıldığı ilk gönüllü olmuştu.
Eski İran Sağlık Bakanı Said Namaki, Haziran 2021'de yerli aşı COV-İran Bereket'in acil kullanımına izin verildiğini bildirmişti. İran İmam Hümeyni Fermanı icra kurulunca üretilen bereket aşısının virüse karşı %90 oranında etkili olduğu belirtiliyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin petrol dışı ticareti değer açısından geçen yılın aynı ayına göre %40 ve geçen aya göre %17 büyüdü. İran'ın petrol dışı ticareti 11 milyar 538 milyon dolar noktasına ulaşarak son yıllarda bir ay içerisindeki en yüksek ticari düzeye ulaştı. Bu arada 11 milyar 538 milyon dolarlık ticaret hacminden 5 milyar 102 milyon dolara ihracatı ve 6 milyar 436 milyon dolara da ithalatı.
Gümrük sözcüsü ise petrol dışı ihracat hususunda 10 milyon 117 bin ton İran menşeli ürünün ihracatıyla değer açısından geçen aya göre %37 artış yaşadık dedi. Geçen ay içerisinde Çin 1 milyar 689 milyon dolar alımı ile geçen yılın aynı dönemine göre %76 oranında alımını arttırmıştır. İkinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri geçen yılın aynı dönemine göre %53 alımlarını arttırmıştır. Irak ve Türkiye'de sırasıyla geçen yılın aynı dönemine göre %22 ve %61 alımlarını arttırmışlardır.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şeytan hileleri gibi engellerin ilahi sünnetin bir parçası olduğuna işaretle, buna karşı söz konusu engellere karşı başarı ve adeninde ilahi sünnetlerden olduğunu buyuruyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bunların tümü ilahi sünnetlerdir. Bu engellerin varlığı tesadüf değildir. Bunlar ilahi sünnettir. Yani çalışma ve hareket engellilerle karşı karşıyadır. Yoksa cihadın anlamı olmazdı. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar birbirlerini aldatmak için zihin çelmeyi amaçlayan yaldızlı parlak sözler fısıldarlar. Peygamberlerin tüm davetlerinde cin ve insanlardan olan düşmanlar, engeller vardır. Bir başka ayette, işte bunun gibi her ülkenin önde gelenlerini hile ve entrika peşinden koşan suçlular durumuna sokarız. Ama çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur. Toplumun içinde fesat sebebi, hile sebebi olan kesimler vardır. Bunlar sünnetin parçasıdır. Yani peygamberler asla yol düz olunca biz meydana gireriz dememişler. Hayır, bu ortamda ve zor ve yoğun çatışmalar sayesinde sahneye girmişler. Tıpkı İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı gibi. Fakat buna karşılık ilahi sünnet de İslam İnkılabı'nın sembolü olan nebevi hareket, ilahi hareket çalışmasına devam eder ve izlemeye devam ederse tüm bu sorunlara karşı başarılı olacağı yönündedir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.